Neyse adımız yemek yolunda
için. Yemek yere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşmak, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırmak isterseniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk konuğu bir savaş muhabiri. Olağanüstü durumların, krizlerin, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerden haber yapan muhabirlerin yaşadığı güçlükleri, şahit oldukları olayları ve unutamadıkları anıları konuşacağız İsmail Umut Arabacı'yla. Hemen sonrasında Almanya'ya bağlanacağız. Almanya'da naylon poşetler yasaklanacak mı diye soracağız. Münih'ten Buket Barlas Vehter'e Alman siyasetçilerin bugünlerde sık sık gündeme getirdiği plastik atıklar konusundaki detayları alacağız. Ve sonrasında dünden kalanlar köşemizde her salı olduğu gibi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün hocamızla Esperanto'yu konuşacağız. Esperanto nedir? Dünyanın çeşitli halkları arasında iletişimi kolaylaştırmak için üretilen bu dil hala kullanılıyor mu diye soracağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sonra pişmanım diye bana kedi söyledi. Ben istemedim gitmeni, kedi istedi. Çok pişmanım diye bana kendi söyledi. Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de her kedi gibi biraz bencildi. Sen de itiraf et hadi, suç biraz. Şu
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Savaş muhabiri İsmail Umut Arabacı bizimle birlikte. Sayın Arabacı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Mikrofonlardan ayrı değilsiniz ama bu sefer siz bize değil, biz size soru soracağız.
Vallahi çok sevinirim. Çünkü benim mesleğimde en çok sevdiğim nokta, biz gerçekten tarihe birebir tanıklık eden insanlarız ve herkesin kaçtığı yerlerde. Bu sadece savaş için de değil, haberciliğin genetiğinde olan bir durum. Yangın oluyor, sel oluyor. Herkes oradan kaçarken biz tam aksine oraya girmeye çalışıyoruz. O yüzden hem benim hem de meslektaşlarımın gerçekten çok büyük tanıklıkları var. Bazıları işte bunları kitaplarda topluyor, yıllar sonra okuyup görüyoruz. Ama dediğim gibi aslında her meslektaşın birer böyle bir anı kitabı gibi hepsinin tanıklıkları var çünkü. Ve gerçekten de önemli tanıklıklar yaşıyoruz. Birçok savaş bölgesinde mesela ben bulundum. Şimdi savaş muhabiri diyorsunuz, aslında bizim ülkemizde şu an öyle bir tabir, tanım yok, kulvar da yok ama olan yerlere ben gittiğim için öyle bir algı oluşuyor. Son yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır çevremizde, Orta Doğu'da, Afrika'da yaşanan hemen hemen bütün çatışma bölgelerinde bulundum. O yüzden oraların da nasıl olduğunu anlatmak aslında gelecek için de önemli diye düşünüyorum. Evet. Çünkü o ortama hiçbir ülke gelmesin en büyük dileğim.
Evet. Bu arada tabii işte muhabir olunca sormadan direkt sorulara cevap veriyor. O başarıyı elde ediyor zaten kendi hayatında ama dedik ya savaş muhabiri. Tamam, belki öyle bir tanımlama yok ama biz müsaadenizle o tanımlamayı kullanalım. Çünkü çok ayrı bir alan. Evet, haberciliğin içinde, hayatın içinde ama tam dediğinizde herkes kaçarken biz doğrudan doğruya o alana doğru gidiyoruz diye. Bize biraz bu savaş muhabirliğinin özelliklerini anlatmanızı rica ederim. Hani bir kişide nasıl özellikleri olmalı ki herkes kaçarken siz kendinizi dosdoğru o alana doğru itme içgüdüsünü içinizde barındırıyorsunuz?
Şimdi şöyle, aslında yaptığınız işi sevmek gerekiyor. Yani sadece aslında bu bizim mesleğimizle alakalı. Ben gerçekten işimi çok seviyorum ve en büyük nedenlerinden biri de az önce söylediğim nokta. Birincisi, birebir olay yerinde tarihe tanıklık ediyorsunuz. Bugün Mısır'da bir devrim oldu, biliyorsunuz. Oradaydım. Libya'da bir devrim oldu. Oradaydım. İşte Suriye'de yaşananlar var. İşte Afganistan'da yaşananlar var. Buraları gidip o çatışma esnasında mesela nasıl görebilir ki bir insan?
Biraz böyle bir de bu açıdan düşünün. Karakter tabii, özelliği mi gerektiriyor
tabii,
acaba?
Yani biraz aslında heyecanı da sevmek gerekiyor. İkincisi, yaptığınız işi çok sevmek gerekiyor. Çünkü gittiğimiz her yerde insanlara orada yaşananları gösterebilmek çok önemli bence. Yani çok farklı şeyler yaşanabiliyor çünkü savaş bölgelerinde. Sadece düzenli ordular savaşmıyor. Mesela bugün Suriye örneğinden bakarsak, bugün Esad rejiminin yanında hem İran'dan hem farklı ülkelerden gelen milisler savaşıyor ve bunların yaptığı mesela çok büyük katliamlar var gerçekten. Yani işte bunların duyulmasını da bir şekilde biz sağlıyoruz aslında. Oralara giderek, oralarda evet, hayatımızı riske atıyor muyuz? Atıyoruz. Çok atıyoruz. Çok kez atış altında kaldım. Uçak vurdu, üstümüze silahlı ateş atıldı, havan düştü, top düştü. Afrin Operasyonu'nda mesela terör örgütü PYD, PKK'ya karşı Türkiye'nin tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük harekatlardan biriydi. Ben operasyon başlamadan 10 gün önce gittim, operasyon bittikten 10 gün sonra kalktım. Ve bütün o süreç boyunca aynı askerlerimiz gibi arazide yatıyorsun, yağmur altındasın, yiyeceğin bitiyor, suyun bitiyor. Yani ciddi anlamda hem ben hem meslektaşlarım o alanlarda çalışan. Çok büyük riskler alıyoruz ve çok büyük imkansızlıklar içinde. Yani kaç kişi son bir yılında arazide toprak üstünde yatmıştır? Ya da kaç kere susuz kaldınız, kaç kere yemek bulamadınız? Yani biz bunları sürekli yaşıyoruz. Her gittiğimiz bölgede hemen hemen yaşıyoruz. Çünkü gittiğiniz bölge çatışma bölgesi, gökyüzünde uçaklar var. Her an vurabilir. Sağdan soldan sürekli top atışları var. Her an bulunduğunuz noktaya düşebilir. Ki birçok da örneği var. Yani böyle bir ortamda bir kere zaten çalışmaya başladığınız zaman girişiniz çıkışınız problem. Bazen mesela öyle bir hal oluyor ki sürekli gökyüzünde hareketlilik oluyor. Bir yerden 80 kilometre bir yere gideceksiniz ama 5 günde alabiliyorsunuz o yolu. Çünkü hareket ettiğiniz anda vurmaya başlıyorlar. Siz de direkt risk altındasınız. Saklanıyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz. Bu arada zaten hani o bölgede yiyecek bir market yok, restoran yok, hiçbir şey yok. Yanınızda ne getirdiyseniz ya da arkadaşlarınızın yanında ne varsa bütün yemeğiniz, içeceğiniz o. Bittiği zaman zaten eğer öyle bir ortamda kalın mecburen artık dayanabileceğiniz kadar dayanıyorsunuz.
O kadar farklı bir alandan söz ediyorsunuz ki, evet biz televizyonlardan izliyoruz bir haberi, belki bir iki dakikalığına görüyoruz ama eminim ki o bir iki dakikalık haberi yapmak için siz ne çileler çekiyorsunuz?
Aynen öyle.
Ne şartlarda çalışmak zorunda kalıyorsunuz? Hep bu işi mi yaptınız, yoksa hani öncesinde farklı işlerle uğraşıp sonrasında ben savaş muhabiri olmalıyım mı dediniz?
Şöyle, ben daha önce aslında... Eskiler bilir, siz de bilirsiniz. Televole zamanını bilirsiniz.
Evet.
Türk özel televizyonlarında. Evet. Ben spor servisinde Televole'de ilk İstanbul'a geldim. Ondan önce yine yerel bir kanalda Bursa'da çalıştım. İşte magazinden sonra Arena Haber programı, arkasından Deşifre Haber programı. Sonra da Birantlı yıllar başlayınca sıcak haber, canlı yayınlar. Ve o kültürle birlikte biz de adım atmış olduk.
O heyecanın içinde
kendimizi buldunuz. O heyecanın içinde bulmuş olduk. Tabii bir de şöyle bir şey oluyor artık. Ciddi anlamda çok büyük deneyim kazanıyorsunuz. Her gittiğiniz bölge size yeni bir şeyler katıyor. Mesela en çok iletişim problemi yaşıyorsunuz. Biz artık mesela tecrübe edinene uydu telefonu edindik artık. Yanımıza muhakkak bir uydu telefonu alıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi savaş bölgesi, çatışma bölgesi gerçekten çok zor bir bölge ve başınıza her an her şey gelebiliyor ki onlarca meslektaşımız var. Sadece Türkiye'den değil, başka ülkelerden de hayatını kaybeden, yaralanan, vurulan. Yani öyle bir durumda en büyük ihtiyaç iletişim haline geliyor. Bir süre sonra şeye alışıyorsunuz artık, açlığa, susuzluğa, yorgunluğa, uykusuzluğa. Çünkü öyle yaşamak zorundasınız. Normal bir hayat gibi, normal bir şehir gibi gittiğiniz yeri algılamamız gerekiyor. Çünkü sürekli insanlar birbirini vuruyor. Silahlarla vuruyor. Özellikle uçak saldırıları en kötüsü. Çünkü hiçbir şey duymuyorsunuz. Yani sizi ikaz edecek bir... Mesela bir silah sesinde bir tedbir alabilirsiniz. Ya şu taraftan geldi, bu tarafa gidelim diyebiliriz ama uçakta hiçbir şey yok. Yani uçağın sesini duyuyorsanız yaşıyorsunuz. Patlamanın ardından.
İnanılmaz. Hani öyle farklı şeyler anlatıyorsunuz ki, evet biz az önce söylediğim gibi yani televizyonda bir iki saniye, bir iki dakikalık izlediğimiz bir haber ama...
Emin olun o haberlerin hepsinde hani... Ben kendi kurumum adına, diğer arkadaşlarım, meslektaşlarım kendi kurumları adına en önemlisi gerçekten o bölgeye girmek, birincisi hayati risk demek.
Evet.
Yani hayatınızı riske atıyorsunuz. Evet o 3-4 dakikalık haberleri izliyorsunuz ama gerçekten çok büyük bir emek var. Yani her arkadaşım, her gazeteci meslektaşım o bölgeye öncelikle can güvenliğini tehlikeye atarak giriyor. İkincisi girdiğiniz yerde gerçekten başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Yani siz mecburen bir grubun yanında gidiyorsunuz ya da bir ülkenin askerin yanında gidiyorsunuz. Mesela ben Libya'da yaşadım. Libya'da işte bir halk ayaklanması oldu Kaddafi'ye karşı ve arkasından işte çatışmalar başladı. O süreçte ben Libya'ya gittim. Bir Türk vatandaşı öldürüldü orada keskin nişancı atışıyla. Orada bir inşaatta çalışan. Ya onun vurulduğu yeri çekmeye gittik aslında. Bir haber yapalım diye, görüntüsünü alalım diye. Orada mesela biz yolda Kaddafi'nin askeri istihbaratına yakalandık. Ve gerçekten hani anlatmak istemeyeceğim, o kadar çok şey gördük ve yaşadık ki orada. Çok kötü bir ortamdı. Ve sonrasında da sağ olsun devletimiz tüm imkanları kullanarak bizi oradan bir şekilde çıkardı. Yani genelkurmaya özel bir uçak gönderdi. İşte orada büyükelçiliğimizde görev yapan polis, özel harekat başkanlığına ait polislerimiz böyle farklı bir harekat tarzıyla bizi aldılar falan. Yani yine orada Misrata'da yine minibüsümüz vuruldu. Bildiğiniz hava mermisi düştü ve biz taklattık arabayla.
Ay, ben şimdi tahtaya yani, vuracağım müsaadenizle. Hani sağ salim karşınızdasınız.
İşte biraz kaderciyiz. Benim özellikle kendim kaderciyim. Mesela en son burada yine Afrin operasyonunda Kefercenne diye bir bölge var. PKK-PYD örgütü üyeleri orada mesela bizim askerimiz ya da Özgür Suriye ordusu onları vurmasın diye Rus bayrağı çekmişti. Onu çekelim dedik. İlginç bir gelişme. Yani böyle bir operasyon başlamış. Terör örgütü de Rus bayrağı çekiyor. Yani kendini bir şekilde kamufle etmeye çalışıyor. Evet. Oraya gittiğimizde mesela biz artık öyle bir yere geldik ki 300 metre bir mesafeye düştük. Ve bir ara fark ettiler bizi tabii. Öyle bir atış başladı ki üstümüze. Ve ben tesadüf o anda canlı yayındaydım kurumumda. Biz tabii o anda duymuyoruz o silah seslerini ama izleyenler ve bizim yöneticilerimiz inanılmaz bir şekilde o kurşun sesleri o kadar çok yakın geçmiş ki artık. Rejiden bize bağırıyor, çabuk çıkın oradan. Biz bir ara bir baktık etrafımıza, Özgür Suriye askerleriyle birlikteydik, hiçbiri yok etrafımızda. Hepsi kayboldu. Biz kameraman arkadaşımla orada baş başa kaldık. Sonra bir şekilde işte uzaklaştık bölgeden. Hatta malzemelerimizin bir kısmı orada kaldı. Çünkü çok yoğun atış vardı. Yani gerçekten hem silah
ama
de,
bakın yani muhabir işte sevgili dinleyiciler ne diyeyim hala malzemelerini düşün. Yani
sonra döndük aldık tekrar.
Yani canını ortaya koyuyor ama o malzemeler kıymetli. Çünkü bilmiyorum.
Onlar olmadan yaptığımızın hiçbir anlamı yok.
Yaptığınız işin de bir anlamı yok ama yani hani canınızdan çok o anki o sizinle birlikte olan kameranız, belki filmleriniz, pilleriniz bilmiyorum
zaten
hani neler
var. Zaten
bizim
oradaki amacımız o görüntüleri alıp neler olduğunu Türkiye'ye iletmek. Evet. İşte Türkiye'deki insanlar da onları gördükçe neler yaşandığını anlayabilsinler, yorumlayabilsinler, analiz yapabilsinler. Asıl amacımız bu. Eğer o malzemeler olmazsa biz bunların hiçbirini yapamayız.
Evet. Şimdi siz bunları anlatırken tabii benim böyle birden kalbim çarpmaya başladı. Eyvah ne olacak sonunda diye ama asıl bence kalbi çarpanlar bir de aile kısmı. Ben onu hani sormak istiyorum. Şimdi siz tabii bilmiyorum anne babanız hayatta mı ama eşiniz, çocuklarınız onlar sizi nasıl gönderiyor? Normalde hani savaşa muhabir gönderiyorsunuz ama savaşa asker diye gönderen aileler var. Bir şekilde hani evden biri gidiyor ve o kişi onların canı. Neler hissediyorlar? Biliyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Nasıl ayarlıyor o durumu?
Yani sadece Suriye'ye gittiğimi biliyorlar. Genel bazda çok fazla onları da üzmemek için detay hiçbir zaman paylaşmıyorum ben. Ki mesela az önce anlattığım olay hiçbirini bilmezler. Çünkü hiç anlatmam.
İlk defa bizim programımız aracılığıyla mı duymuş
olacaklar? Bir sonraki gidişinde, her gidişinde bu sefer daha zor olacak. Daha çok onlar için de daha çok zor olacak. Ben o yüzden o zorluğu onlara yaşatmamak için ben bunların hiçbirini konuşmuyorum. Yani haberlerde de zaten çoğu zaman o bölümleri sadece haber yaptığımız için ben çok fazla da bir olumsuz etkisi olmuyor.
Ama görüntü olarak gidip, sizi görmüyorlar karelerde.
Tabii yani gidip geldiğimiz için de artık normal bir şey haline geldi onlar için de. Ama tabii ben hiçbir zaman savaşa gidiyorum demiyorum. Ben Suriye'ye gidiyorum. Ben Mısır'a gidiyorum. Ben Libya'ya gidiyorum. Ben Afganistan'a gidiyorum. Çocuklarım küçük zaten. Bir kızım var Eylül isminde. Bir de Batuhan diye bir oğlum var.
Selam gönderelim buradan.
İşte eşim Hülya. O da hemşire, sağlık sektöründe devlet memuru. O da aslında çok uzak değil bu tarz olaylara. O da birçok kez deprem bölgelerine, afet bölgelerine ülkemizin gönderdiği ekibin içinde görevli olarak gitti. Pakistan gibi, işte Libya gibi yerlere, Afrika'da birçok ülkeye insan kurtarmaya gitti onlar da ama tabii bizim işimiz gerçekten biraz çok daha farklı. Askerlerimiz dediniz, biz askerlerimizin hep arkasındayız. Mesela ben ondan yola çıkarak Afrin Kahramanları diye bir de program hazırladım. Yani Afrin Harekatı'nın başından sonuna kadar oradaydım ben ama hep en önde askerler vardı. Biz onların arkasındaydık. Ve onların ne yaşadığını gerçekten çok merak ediyorum. Öyle bir ortam ki yani inanamazsınız. Silah sesleri, bombalar düşüyor, karşı taraf havan atıyor, top atıyor ve Allah rahmet eylesin, binlerce kez yad edelim, yine şehitlerimiz oluyor. Ve işte bundan yola çıkarak mesela hep sormak istiyordum. Ya siz ne yapıyorsunuz orada, ne yaşıyorsunuz diye. Sağ olsun Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığımız izinle ben yaklaşık yine aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızda aldığım izinle 21 tane arkadaşımızla röportaj yaptım. Birebir en ön cephede olmuş, arkadaşlarını şehit vermiş, çoğu zaman yaralı arkadaşını çekmiş, sonra kaybetmiş ama yine o çatışmaya dönmüş, devam etmiş insanların hikayelerini dinledikten sonra bizim yaptıklarımızın bence çok bir anlamı yok ya.
Hayatın anlamı aslında tam da o sınır noktasında öyle. Daha çok
en önde olanların bugün gerçekten çok özel eğitimli askerlerimiz, polislerimiz yine aynı şekilde özel harekat polislerimiz o bölgelerde sürekli teröristlerle çatıştılar. Ve o 60 gün boyunca gerçekten kahramanlık destanı yazdılar. Çünkü çok zor bir araziydi Afrin bölgesi, özellikle dağlık yapısı yüzünden ve büyük ormanlık alanları yüzünden zor bir araziydi. Bütün dünya Türkiye bataklığa giriyor, yıllarca sürecek bir bataklığa girdi derken iki ay gibi kısa bir sürede oradaki tüm teröristleri temizleyip bölgeyi aldılar. Bu da onların ne kadar profesyonel ve eğitimli olduklarını gösteriyor. Biz de dediğim gibi biz hep onların arkasındayız. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bizim de amacımız o.
Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi tüm şehitlerimize saygıyla, rahmetle analım bu mikrofonlar aracılığıyla yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileyelim. Çünkü hani az önce size sordum ya, yakınlarınız sizi merak etmiyor mu diye. Gerçekten çok zor. Allah sabır versin ve bir daha bu acıları hiçbir zaman yaşatmasın. İşsiz kalacaksınız ama olsun. İnşallah öyle.
Hiç önemi yok. Biz haberciyiz dediğim gibi. Sadece o değil. Yangın olur gideriz. Evet. Başka haber olur gideriz. Çeşke olmasa biz de gitmesek.
Evet, emin işte olur. Ben de hani espri
çünkü
mahiyetinde
savaş alanı
söyledim
çok zor.
Ama
Suriye'ye
gerçekten
işte
çok
sık gidiyoruz. Bizimkiler eyvallah ama orada yaşayan halkı, insanları, çocukları da gördünüz ama şu an 17 bine yakın annesi babası olmayan çocuk var.
Evet.
3 bine yakın kolu bacağı kopmuş çocuk var. Artık hiçbir şey bilmedikleri bir dünyada düşen bir bombayla, bir uçağın attığı bombayla kolunu bacağını kaybetmiş, iki bacağını kaybetmiş. 3000'e yakın, 3000'e 7000 arası şu anda artık engelli çocuk var orada.
Hı hı.
Ailelerini kaybetmişler, evlerini kaybetmişler. Bir yerde toplu işte gelebilen çadır kentlerde yaşamaya çalışıyor. Yani çok kötü. Onlar için çok daha kötü. Yani anlatmak çok zor onları. Yani bir çocuğun 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun şu an annesinin babasını kaybettiğini, bir yandan işte kol bacak gibi uzuvlarını kaybettiğini bir düşünsenize. Yani aslında biz insanoğlu olarak empati yapmayı çok unuttuk gibi. Çünkü birçok abuk subuk olaydan böyle haksız tepkiler gösteriyorlar bu insanlara ama orada hayat gerçekten çok zor ya. Yani ne zaman, nereden, ne geleceği hiç belli değil. İşte günlerdir uçaklar yine Suriye'yi bombalıyor. Yine yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Onlarca çocuk öldü. Ve böyle bir ortamda o insanları savunmasız ya da çaresiz bırakmak bence çok kötü bir fikir. Bence herkes bir de bu açıdan düşünsün. Yani çünkü bizim de yaşadığımız bir şey. Bir uyarı yok, bir ihtar yok, bir silah sesi duymuyorsunuz. Kendinizi güvenliğe alacak bir şey yok. Evinizde uyurken bir anlamda bir bomba geliyor ve her şey bir anda bitiyor. Bütün eviniz, eşyalarınız, kıyafetleriniz, anneniz, babanız, böyle bir ortam yaşanıyor.
Allah korusun diyelim. İnşallah bir daha Allah kimseye, hiçbir ülkede, hiçbir vatandaşa, hiçbir çocuğa bu mermi değmesin, bomba değmesin, o ocakları sönmesin. Biz hep huzurdan yanayız, hep barıştan yanayız, hep mutluluktan yanayız. İnşallah bundan sonraki yaşamda biz iyi temennileri gönderelim. Hep güzellikler de o çocuklarımızı bulsun diyelim. Siz de inşallah savaş muhabirliğine değil de bundan sonra hayatın hep güzel yanlarını gösteren muhabirlik alanlarında görev
i̇nşallah,
yapmaya
vallahi
devam edin.
Ben de çok sevinirim. Bu arada bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür
Bizim
ediyorum.
Bizim için de çok güzeldi, anlattınız. Anılardan bahsettiniz. Son olarak onu da sorayım. Sizin de öyle bir anıları yazma düşünceniz var mı? Bir kitap oluşturma düşünceniz var mı?
Şöyle şu anda Afrin Kahramanları'nı bir kitaba getirdik. İşte bir iki ay içinde inşallah çıkmış olacak.
İnşallah.
Hem operasyonun neden olduğunu hem de o kahramanların yaşadıklarını...
Kahraman Mehmetçiklerimizi anlatacaksınız.
İnsanlarımızı anlatacağız inşallah.
Televizyonda da yine bir projeniz olacağından bahsettiniz ama gizli değilse.
Gizli değil ama yine hem askerimizle hem de savunma sanayi ile alakalı yeni gelişmeleri takip edecek ve insanlara aktarabileceğim. Çünkü bir Türkiye'nin savunma sanayi gerçekten çok gelişti. Ve çok farklı projeler var. Birçok insanımız bunları bilmiyor. Herkese en azından neler yapıldığını gösterebilmek adına bir projemiz var.
O zaman kolaylıklar dileyelim, başarılar dileyelim çalışmalarınızda. Lütfen göreve sağ salim gidin, sağ salim dönün. Biz de sizin yaptığınız haberleri yine televizyonlardan muhakkak izleyeceğiz ama hep güzel haberler olsun dileklerini yine paylaşalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
Ağzınıza,
ediyorum.
Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık.
İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, olağanüstü durumların, krizlerin, afetlerin yaşandığı bölgelerden haber yapan muhabirlerimizi, savaş muhabirlerimizi konuştuk. İsmail Umut Arabacı'yla kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Gerçek sanıp inansaydım, sığınsaydım aşkına, gözlerime dalıp dalıp ettiğin yeminlere, sonu gelmez yalanların rüzgarına kapılsaydım. Rüya sanıp uyusaydım, usul usul saçlarında, doyasıya yaşasaydım, huzur veren kollarında, geceleri anlamadan sebepsizce uyansaydım. Değiştim oysa, eğer oyun buysa, ne ararım ne sorarım geçmişi, dönmem bir daha. Değiştim oysa, eğer oyun buysa, ne ararım ne sorarım Leyla'yı, dönmem Mecnun'a.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Münih'ten Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Alman siyasetçilerin bugünlerde sık sık gündeme getirdikleri bir konu var. Bizim de Türkiye'de çok önem verdiğimiz bir konu, plastik atıklar. Bu konuyla ilgili ne gibi adımlar atılması planlanıyor? Detayları sizden alabilir miyiz?
Evet, geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada naylon poşetlerin yasaklanması konusunda bir yasa çıkarılması için çalışmaların yapıldığı belirtildi. Burada kastedilen özellikle bir seferlik kullanım için üretilen ince naylon poşetler, çarşıda, pazarda içine hemen bir şeylerin doldurulduğu, kullanım ömrü çok kısa olan poşetler bunlar. Almanya'da 2016 yılından beri plastik alışveriş torbaları için ücret ödemeniz gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre bu uygulamayla kullanılan poşet miktarında %60'lık bir azalma sağlandı. Bu iyi bir oran gibi gözükebilir ama yine de yeterli değil. Çünkü bilindiği gibi denizlerimizde çöp adaları mevcut. Özellikle plastik atıklardan oluşan bu kirlilik ile mutlaka bir an önce mücadele edilmesi gerekiyor. Dünya ortalamasına bakıldığında Almanya atıkların geri dönüştürülmesi konusunda oldukça başarılı diyebiliriz. Araştırmalar Almanya'da çöplerin %65'inden geri dönüşüm yoluyla tekrar faydalanıldığını gösteriyor. Atıkların çeşitlerine göre ayrıştırılması burada yıllardır uygulanan bir yöntem. Herkes evinde, işinde bu konuya çok dikkat ediyor. Ama ne yazık ki Almanya aynı zamanda bir tüketim toplumu. Üretilen atık miktarı çok fazla. Bu durumda çöpünüzü ne kadar ayrıştırırsanız ayrıştırın, bir şekilde sürekli kaynakları tüketmeye devam ediyorsunuz. Yeni yasanın plastik ambalajlı ürün satan şirketlere de bir takım yükümlülükler getirmesi bekleniyor. Buna göre plastiği üretenlerin bu atıkların tekrar dönüştürülmesi sürecinde harcanan masrafa ortak edilmesi planlanıyor. Eğer gerçekten böyle bir uygulama başlatılabilirse bu önemli bir adım olacak. Çünkü şimdiye kadar bu masraf toplanan vergilerle karşılanıyordu. Artık plastik ambalajları üreten şirketlerin de masrafa dahil edilmesi plastik yerine farklı ambalajların kullanımını teşvik edici bir yaptırım olabilir. Üzerinde çok sık durulan bir konu da bir seferlik kullanım için üretilen plastik bardaklar. Özellikle büyük şehirlerde neredeyse moda olan, yolda, sokakta, yürürken kahve içilen bu bardaklar sokak ve parklardan toplanan çöplerin 1/3'ünü oluşturmakta. Bu da belediyelere büyük bir yük tabii ki. Bununla ilgili de bir takım önlemlerin alınması bekleniyor. Çevre Bakanlığı'nın yeni yasa tasarısı için girişimde bulunmasının bir nedeni de gençler olabilir görüşü. Burada oldukça yaygın. Tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da uzun bir süredir öğrenciler sokaklara dökülerek küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliği konusuna dikkat çekiyor. Fridays for Future adı altında cuma günleri okula gitmeyerek dünyanın geleceği için hemen önlem alınması talebinde bulunan öğrencilere burada da büyük destek var. Bilindiği gibi çevreye zarar veren atıkların büyük bir kısmını endüstri ülkeleri, yani dünyanın zengin tüketim toplumları neden olmakta. O yüzden eğer yasa çıkar ve Almanya'da gerçekten naylon poşetler yasaklanırsa bu diğer ülkeler için de örnek teşkil edecek bir adım olabilir. Üstelik Tanzanya, Kenya veya Ruanda gibi dünyanın fakir ülkelerinde bile geçtiğimiz yıllarda bu yasak uygulanmaya başlandı. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusu çok önemli. Türkiye'de de başlatılan sıfır atık projesi gibi girişimler daha yaşanabilir bir çevre için kaçınılmaz adımlar. Kaynakların verimli kullanılarak ham madde ve enerji israfının önüne geçilebilmesi için yeni yasalar yanında bireysel tercihlerimizde tabii ki büyük önem taşıyor diyelim ve bugünlük noktamızı koyalım.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Behter. Sıfır atık konusuna değindiniz. Gerçekten de biz TRT ailesi olarak da sıfır atık projesine çok büyük destek veriyoruz. Bu anlamda da dinleyicilerimize bir kez daha duyurmuş olalım sizin vesilenizle. Ve aktardıklarınız için de çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Münih'ten Buket Barlas Vehter telefon konuğumuzdu. Almanya'daki plastik atıklar konusunda detayları aktardı. Bizlere kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Müzik Hayatın Sesleri'nde dünden kalanlar köşemizde yine değerli hocamızı ağırlıyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün gerçekten çoğu kişinin duymadığını tahmin ettiğim ama...
Ben de öyle tahmin ediyorum.
okuduktan sonra çok da ilgimi çeken ve güzel, bana güzel gelen bir konuyu konuşacağız aslında. Evet. Şimdi konuyu iyice detaylandırdıktan sonra niye bana güzel geliyor kavramını söylediğimi de anlayacaksınız. Esperanto.
Evet.
Hocam Esperanto. Ne anlamı geliyor? Ben detayını direkt size bırakayım.
Evet. Aslında Esperanto bu çabalardan bir tanesi. Ama en fazla yaygınlaşmış ve en uzun süre hala da yani günümüzde de geçerli. Hı hı. En uzun süre geçerliliğini korumuş olan. Genel başlığını söyleyecek olursak... Beynelmilel lisan çabaları, yani uluslararası bir ortak yapay dil oluşturma çabaları. Bu çaba ilk çaba değil. Bundan 3 asır önce gene böyle bir çaba var dünyada ve Osmanlı sınırları içerisinde gerçekleşiyor bu. Bu dilin de adı Balaybelen. Çok o da değişik böyle.
Evet, evet.
Evet, o da farklı. O da hayat veren dil anlamına geliyor. Böyle isimleri de çok hoş. Mesela Esperanto da dünya dili anlamına geliyor. Pardon, ilk kurulduğunda böyle bir anlama geliyor. Fakat dünya dili dediğimiz şey geçerli olmuyor da bunu kuran Ludwig Zamenhof dediğimiz kişi kendi ismini kullanmıyor ilk başta. Takma isimle yayınlar yapıyor. Doktor Esperanto diyor. Esperanto dilinde umut veren, umut dolu anlamında.
Hı hı.
Bu Esperanto kelimesi daha da yani dilin kendi adından daha öne çıktığı için dil de bundan sonrasında Esperanto olarak. Bu da umut veren dil gibi.
Evet.
Yani aslında isimleri de çok güzel böyle
evet,
dilleri.
Evet, özellikle seçilmiş.
Evet. Bir de yine 1880'de Alman Katolik bir papazın oluşturduğu Volapük diye bir dil var. O da vole dünya pük dili demek. Yine öyle bir
dili.
Yapay dil.
Amaç aslında bir birliği oluşturmak
evet,
değil
evet.
mi?
Yani özellikle bu çalışmalar, çabalar nereden çıkıyor? Böyle bir uluslararası dil oluşturalım çabaları. Tabii dünya gittikçe ticaret anlamında, sanayileşme anlamında birbirine ihtiyaç duydukça, hı hı. Başka ülkeler arasında bu tür ilişkiler çoğaldıkça... özellikle Avrupa'nın sömürgeleriyle düşünürsek eğer ve birbirleriyle olan ilişkilerini düşünürsek 16. 17. yüzyılda bu çabalarla birlikte sömürge çabalarıyla birlikte coğrafi keşifler sonrası bu Avrupalı devletlerin birbiriyle gittikleri yerlerle ve pek çok farklı kültürle uzak doğuyla batıyla iletişim kurmaları gerekecek ve bu bir anlamda işte her ne kadar Latince kökeninden de gelse bir Fransız Alman'ı anlarken güçlük çekiyor.
Evet.
İngiliz Fransız'ı evet. anlarken yine güçlük çekiyor. Yani kökende Latince bile olsa aralarında çok büyük farklar var. Bunu çözmeye yönelik bir çaba olarak çıkmış aslında. Yani ticaret dilinde daha pratik nasıl biz ticareti gerçekleştiririz, uluslararası ilişkilerimizde böyle bir dil kullansak daha geliştirebiliriz gibi düşünülerek olmuş ve 1887 yılında bu çabalardan yola çıkarak Ludwig Zamenhof dediğimiz gibi böyle bir çaba gerçekleştiriyor yani oluşturuyor. Tabii böyle bir dili oluşturmak şimdi ben oluşturayım desem oluşturamam.
Onu soracaktım.
Neden oluşturamam? Çünkü
oluşturmuş.
Gramerine hakim olmanız hı-hı. gerekir pek çok dilin. Hı-hı. Tabii ki tamamen uydurma bir dil yaratmıyor.
Hı hı.
Diğer dillerin altyapılarından hazırlıyor.
O zaman bütün dillere hakim aslında.
Evet, evet. Kendisi bayağı bir dil biliyor. Çünkü yaşadığı bölge, Polonya'daki yaşadığı bölge Alman sınırına yakın. Bir kere zaten kendisi annesinden dolayı Yahudi kökenli. İbranice biliyor, Yidişçe biliyor. Alman sınırına yakın Almanca lehçe biliyor. Polonya dilini biliyor. Bunların yanında İngilizce, Fransızca biliyor. Böyle olunca pek çok dilin gramerine,
hakim.
Kelimelerine hakim. Dolayısıyla oturduğu zaman bir dil oluşturabilecek, yeniden bir dil oluşturabilecek şekilde çalışma yapabiliyor. İlk başta gerçekten de bir taraftan da şöyle düşünelim. Oluşturduğu dönem öyle değil ama hani 1800 dediğim gibi 87 yılında, ama çok kısa bir süre sonra dünya bir savaşın eşiğine gelecek. Şimdi o oluşturduğu dönemde henüz böyle bir derdin içerisinde değil, dediğim gibi daha çok işte ortak bir dünya dili olsun, anlaşmak kolay olsun ticarette, uluslararası ilişkilerde diye. Ama sonrasında Esperanto dilini çalışanlara Esperantist deniliyor. Esperantistler daha çok özellikle de savaştan sonra dertleri şu: barışa hizmet etsin. Herkesin ortak bir dili olursa, ortak bir iletişim dili olursa,
yani insanlar kurabilirler.
Neden savaş evet. çıkıyor? İletişimsizlikten. Evet. Eğer anlaşıp ortak bir dil oluşturulabilirse bu barışa da katkı verir diye düşünüyorlar aslında. Fakat tabii daha sonrasında bu ilk başta bu fikir gerçekten tutmuş olsa bile yapılan dünyaca ünlü kongreler oluyor. Yani öyle sadece yapay bir dil olarak üretilip belli bir bölgede kalmıyor. Gerçekten kitaplarını yazıyor, çeşitli dillere çevirilerini yapıyor. Yani işte sözlükler yayınlıyor kendi adıyla veya Esperanto, Doktor Esperanto adıyla. Dünyaya tanıtıyor bu uluslararası dili. Çok da çaba sarf ediyor. Fakat kendisi dediğim gibi bir Yahudi olunca Siyonist hareket gibi görülüyor bu. Birçok zaman kabul görmüyor. Ama bununla ilgili çalışmalar böyle kongrelerle ve bu barış çalışmalarına, Esperanto dilinin kolaylığına. Çünkü biraz önce bahsettim. Şimdi mesela bir Fransızcayı, Almancayı, farklı dilleri incelediğinizde birçok dilde dişil erkek kelimeler var.
Evet.
Veya işte nedir? Bir taraftan bir milliyete, bir kökene ait, işte Hint Avrupa dilleri diyoruz filan. Bu biraz da sizi de milliyet olarak tanımlayan bir şey, dil. Dolayısıyla birçok ülke milliyetsiz, ırksız bir dili çok da benimsemiyor. Yani bu bizi tanımlayan bir şey.
Özellikle de
bu Fransız ihtilalinin etkileriyle milliyetçi, ulusçu hareketleri düşünürsek eğer, pek çok kişiye bu çok sıcak bir görüş olarak gelmiyor. Ama savaş karşıtı, daha barış yanlısı, ortak dilin kullanılmasına yönelik kişiler bunu ileriye doğru taşıyorlar. Fakat biraz önce de bahsettik. Bu çalışmaların ilerlediğini gören ve bir anlamda aslında işlerine de gelmeyen, milliyetçilik çerçevesinde düşünürsek işte pek çok ulusun çok da işine gelmiyor bu. Engellemeye, bunu Yahudi propagandası yapmak için kullandığına gibi şekillerde Zamenhof'u suçluyorlar. Hitler döneminde de iyice baskıya uğruyor. Esperantistlerin pek çoğu sürülüyor, öldürülüyor. Bir kere kendi ailesini kaybediyor, kardeşlerini kaybediyor yani Hitler'in baskısından. Dolayısıyla bu çok büyük bir sekteye uğratıyor tabii ki. Ama buna inanmış olanlar, işte barış çalışmalarına, uluslararası bir dilin, iletişim dilinin önemine inananlar hem uluslararası anlamda kongreler toplamaya devam ediyorlar. 1947'de mesela Türkiye'de de dernek kuruluyor. Türkiye'de de sahip çıkanlar var buna. Özellikle Servet-i Fünunculardan mesela Ali Hissam Bey Tokgöz sahip çıkıyor, sözlüğünü basıyor. Hakikaten Türkiye'de bile birçok Osmanlı sürecinde çalışma yapılıyor, dernekler kuruluyor. Dördüncü dernek sanıyorum işte 1997'lerde kurulup artık 2013'lerde maalesef devamı gelmediği için kapanıyor.
Aslında yani barışçıl bir millet olduğumuz için evet. yine barışa hizmet eden bir tarafını da algılamışız ki devam evet. ettirmek için çaba sarf etmişiz.
Çünkü biraz önce bahsettim, yani bu diğer dillerin zorluklarının hiçbirisini taşımıyor. İstisnası çoktur mesela. Kimi dil kolay öğrenilir gibi gelir ama istisnası çoktur.
Evet.
Kimi dil zaten dişil erilleri içinde çok barındırdığı Fransızca için baştan zaten çok zordur.
Evet.
İşte Esperanto'yu hem ırksız, hem milliyetsiz, hem cinsiyetsiz bir dil olarak. Yani erkek, kadın, fiil bilmem ne, öyle bir şey yok. Ve çok şimdi yalan olmasın ama 12 ya da 15 tane kadar kuralı var. O kadar.
O zaman öğrenme süresi de kısa.
Çok kısa. Mesela o dönemde, ilk yaptığı dönemde Zamenhof broşürlerle dünyaya tanıtıyor dedim ya. Tolstoy'un da eline geçiyor o broşürler. Tolstoy diyor ki 2 haftada diyor öğrendim. Konuşamıyorum ama okuduklarımı anlayabiliyorum. Demek ki tamam, Tolstoy tabii ki çok büyük bir hani yazar. Eminim edebi düşüncesi, dil hakimiyeti çok yüksektir. Ama Türkiye'den mesela bir örnek okudum. 57 yaşından sonra emekli bir bilgisayar mühendisi, yazılım yapmış birçok bankada. Mesela 57 yaşından sonra emeklilikte ne yapayım derken keşfediyor ve çok kısa sürede öğreniyor. Şu anda akıcı bir şekilde hem konuşup hem okuyabiliyor. Hatta işte çeşitli yazılar yazıyor. Bugün dünyada da ben bilmiyordum, bu vesileyle öğrendim. Esperanto dilinde yazılmış orijinal romanlar var. Mesela A romanının Esperanto diline çevrilmiş hali değil. Yani birileri oturup bu dilde roman yazmış, edebiyat yapmış. Bunu bilmiyordum mesela. İncelemeyi düşünüyorum o kitapları ve ilgilenilirse çok kısa sürede öğrenilebileceğini anladım. Tabii bu bir taraftan da şunu düşündürüyor. İşte Balay Belen çalışması, daha önceden Volapük çalışması, bu Esperanto. Demek ki insanlar aslında kim bilirsin bilmediğimiz başka diller.
Neler var?
Ortak dil ihtiyacı var aslında insanların. Hı hı. Çünkü her ne kadar biz aslında hepimiz İngilizceyi iyi kötü biliyoruz desek bile, dünyada böyle bu şekilde ortak anlaşabileceğimiz, sınırları kaldıran bir dil yok. Esperanto hala bu konuda bence önemli dillerden bir tanesi. Oluşturulmuş yapay dillerden, yaşayan dillerden bir tanesi. En azından İngilizceye yaptığımız yatırım kadar belki buna yapılmış olsa belki de çok daha fazla ülkede, evet, bu dili kullananlarla iletişim kurulabilir. Dolayısıyla bence üzerinde çalışma yapılmayı hak eden bir dil diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle bir dergi sayesinde öğrendim ama biraz daha araştırıp üstünde güncel çalışmalarda neler var. Çünkü çeşitli sosyal medya hesaplarında olduğunu öğrendim. Hı hı. Eğer dinleyicilerimiz ilgilenirse sosyal medyada bir takım bununla ilgili, dille ilgili hala takip etmek isteyenlerin ulaşabileceği şeyler varmış.
Kaynaklar,
adresler.
Değerli hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
ediyorum.
Bizi
yeni bir dille tanıştırdınız.
Rica ederim.
İlgilisini internet üzerinden araştırırlarsa mutlaka detayını bulurlar. Ama gerçekten de bir dünya dili olduğunda ve eğer kolay öğrenilebilir, hani İngilizce, evet, veya diğer diller gibi zorlamayan, kolay öğrenilebilir bir dil olsa bence kesinlikle Barış'a da hizmet eder.
Evet, evet. Çok farklı olur diye ben de düşünüyorum ve hayal ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikteydi. Esperanto dilini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.